Ayrım 3.
Çünkü konuşsam ağlayacaktım. Annem, üsteleme çocuğa, belki koz helvası almıştır, dedi. Ben yeleğincimden parayı alırken annemle babam yorganın altından beni gözetlerlermiş. Sonra annem ardıma düşmüş, mektebe dek gelmiş arkamdan. Koz helvacıdan koz helvası aldığımı görmüş. Annem de babam da bir suçumu yakalarlarsa hiç yüzlemezler. Çok önemsiz bir şeymiş gibi söyler geçerlerdi. Ne de iyi yaparlarmış. Etkisi daha büyük oluyor. Baksanıza 40 yıl sonra yazdığım oyuna bile o yüzden girdi koz helvası. Melekler. 5,5 yaşımda olacaktım. Babam bir Ramazan gecesi beni evimizin az ilerisindeki camiye teravih namazı kılmaya götürdü. Önündeki büyükler ne yaparsa sen de öyle yaparsın, dedi. Teravih namazı bu. Kıl kıl bitmez. En arkadaki safın gerisindeyim. Yattık, doğrulduk, kalktık. Yattık, doğrulduk, kalktık. Kaçıncı rekattaysa ben bir secdeye varışımda başımı halıya dayayıp bir daha kalkamamışım. Uyuyakalmışım. Namaz bitince beni camide aramışlar da bulmuşlar. Babam kucağına alıp eve getirdi. Bunu sonraları sık sık anlatır gülerdi. Bir cuma günü de beni başka bir camiye götürdü. Öğle namazından sonra bir adam Kur'an okudu. Çok güzel okumuş. Babam o adamla tanıştı. Bizim eve getirdi. Adı Galip. Ali Galip. Benim Galip amcam oldu. Galip amcam bir roman. Arapça, Farsça, Fransızca ve yüksek matematik bilen, şiirler yazan bir Rüfai ve Kadiri dervişi. Zamanına göre çok devrimci, ilerici bir adam olduğu için ne hocalarla ne şeyhlerle uyuşabilirdi. Bu yüzden işi gücü de yoktu. Hem de hattattı, hem de beste yapardı, hem de marş bile bestelerdi. Beni Galip amcam okuttu. İlkini ondan okuma yazma öğrendim. Sonra Arapçaya başladık. Emsile, bina, maksut. 8 yaşımda hafız oldum. Hafız oluşuma babam çok seviniyor, benimle övünüyor. Annem de buna çok kızıyordu. Cübbe giydirdiler. Başıma sarık sardılar. Kasımpaşa'da uzun yol yanındaki büyük camide öğle namazlarından sonra Kur'an okurdum. Beni dinleyenler ağlarlar, tecvid bilmeme de şaşarlardı. Büyük camide Kur'an okumuştum yine bir gün. Benimle konuşan müezzin, cuma namazına neden gelmiyorsun? Cuma günü bu cami meleklerle dolar. Bu kubbede melekler uçuşur, dedi. Uçuşmak eylemi kafamda kuş çağrışımı yarattı. Melekleri süslü, güzel, kocaman, uzun ve renkli kuyrukları olan somut kuşlar sandım. Ondan sonra gittiğim cuma namazlarında hep sordum. Galip amca, melekler nerede? Galip amcam meleklerin görünmediğini anlattı. Annemin, kız kardeşimin ölmemesi için yakarışlarını duymayan Tanrı'nın melekleri görünmüyordu. Dalga geçmek. Artık okul yok. Galip amcam okutuyor beni. Mahalle mektebine göndermiyorlar. Geredeli derviş Ali Galip, Kasımpaşa'nın Çürüklük Tekkesi'nde bir küçücük odada yatıp kalkıyor. Küçük, pis, tahta kurulu bir oda. Bu odada ondan ders alıyorum. Hüsnü hat öğreniyorum ondan. Yani güzel yazmak, kaligrafi. Hesap, hendese, aritmetik, geometri öğreniyorum. Arapça dersine başladık. Nasara, Yansuru, Nasran ve Hüve Nasur'un, Vezake Mansur'un, Lem Yansur, Lemma Yansur. Öf. Tecvid dersi, bir harfi cerrin, makablinde şumulü yoktur. İdgam mal gunne, idgam mal şemsiye, iki elif miktarı temdidi lazımdır. Öf. Patlıyorum, boğuluyorum. Çocukluğumu hiç yaşamadım. Çember çevirmedim, zıp zıp bilye alamadım elime. Uçurtma uçurmadım. El bende, sobe, körebe, birdir bir, uzun eşek, kovalamaca oynamadım. Hiç, hiçbir şey. Çocuk olmuş tek günüm yok yaşamımda. Oysa öyle severdim ki koşup oynamayı. Ders biter, Galip amcamın odasından çıkarım. Çürüklükten Kasımpaşa'nın Yahya Kahya mahallesindeki evimize giderken yollarda, arsalarda, çayırlarda oynaşan çocuklara özenle imrenerek bakardım. Hem yürür hem dalga geçerdim. Büyüyorum, zengin oluyorum. Birçok odalı bir evim oluyor. Odalardan birine benden başka hiç kimse giremeyecek. Çünkü bu oda oyuncak doludur. Türlü oyuncaklar, rayları üstünde giden trenler, kurunca yürüyen otomobiller, leğen içindeki suda kendiliğinden giden motorlar, mileler, zıpzıplar, cicozlar, gazozlar, çemberler, el işi kağıtlarından fırıldaklar, balonlar, uçurtmalar. Koca adamın oyuncaklarla oynaması ayıp olacaktı. Onun için kimse görmesin diye oyuncak dolu odamın kapısını içeriden kilitleyecektim. Bu kuruntu içinde eve gelirdim. Çocukluğumdan kalmadır. Dalga geçmesini severim. İnsanı avutur, boşaltır, rahatlandırır. Sanat da bir bakıma dalga geçmektir. Kişinin özleminin dışa vuruluşu. Ya Rabbi çok şükür. Galip amcam nargile tiryakisi. Dadandığı kahvehaneler var. Kimileyin dersleri de kahvehanede yapıyoruz. Günde 5 saat, 6, 7 saat kahvedeyiz. 6 yaşında bir çocuğun çilesi bu. Öğleleri çayla simit yiyoruz. Pek seyrek olarak babam o sabah Galip amcama 50 kuruş vermişse piyazcıya gittiğimizde oluyor. Uzun yol üstünde büyük cami karşısında Hasan Efendi'nin bahçeli küçücük kahvesi. Kahveci Hasan Efendi kahve telvelerini, demlikteki çay artıklarını, bulaşık sularını, kahvenin küçük bahçesindeki sarmaşıkların akşam safalarının boru çiçeklerinin dibine döker, onları sular. Bahçeyi yoldan çubuk tahtalardan yapılmış bir kafes perde ayırır. Bu çubuk kafesi sarmaşıklar, akşam safaları, boru çiçekleri sarmıştır. Sabahları açan uçuk mavi, hafif mor, pembe dumanlı ak boru biçimi çiçekler, akşama doğru günlük işlerini bitirmiş gibi kapanırlar. Bahçenin bir köşesinde çardağa gölge salan bir de asma vardır. Gözümün kadri içindeki görüntü şu. Dengesiz, ayakları sallanan eski tahta masanın üstünde, çatlaklarına kirler dolmuş, dörtgen bir mermer parçası. O mermerin üstünde iki elimi görüyorum. İki küçük el. Sağ elimde timsah markalı kurşun kalem, sol elimin altında defter. Defterin az ötesinde sarı madenden şekerlik. Şekerliğin yanında içinde kara sineklerin oynaştığı boş çay bardağı. Yanda tartlı kaşık. Çay kaşığının sapında sırtından güneş doğmuş İran aslanı çökertmesi. Fonda Galip amcamın kalın kahverengi aba cübbesinin açık yakası. Gülüver'in önünde cüceyim. Zaman donup kalmış gibi. Çocukluk filmimin sekansından bu kadr öylece duruyor önümde. Fon müziği de var. Galip amcamın nargilesinin tokurtusu. Ketebe'yi çek. Çekiyorum. Ketebe, yaktübü, ketben ve hüve katibün ve zake mektübün, lem yektüp lemma yektüp. Babları say. Zekeren'in ismi faili. Sıra hesaplara gelince soruları kolaylıkla cevaplandırmıyorum. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Bana saatler geçiyormuş gibi geliyor. Ah bir akşam olsa da kurtulsam. Uzun yol boyunca dalga geçerek yürüsem eve gitsem. Ben düşüne durayım. Galip amcam çevresine alan hayranlarını kendi yazdığı tasavvuf şiirlerini okuyor. Ey nefsi emmare nene mağrursun. Ol ulu Mevla'ya hediyen nen var. Dünyaya gelmişsin. Ben benim dersin. Ol ulu Mevla'ya hediyen ne var? Karşısındakilerin sözlerini anlayıp anlamadıklarını hiç önem vermezdi. Başkaları için değil, kendisi için, konuşmak için konuşuyordu. Onlara Sokrat'tan, Eflatun'dan, Aristo'dan anlatırdı. İbni Haldun der, Hafız der, Mevlana der. Ben bunları peygamberlerden sanırım. Dinleyenler de kimler? Bahriye'de bir çarkçı, bir mescidin imamı, bir mübaşir emeklisi, bir arzuhalci, bir gezginci satıcı, bir hurdacı, kahveci Hasan Efendi. Bir ara aklına gelirim, yani korktuğum başıma gelir. Ne oldu? Müellesi mütesaviyü ladyağı çizdin mi? Eşkenar üçgen demektir. Çizdim. Adlay ve üç zaviyesi birbirine müsavi olan müsellese ne denir? Müsellesi mütesaviyü ladla. Peki, bak bu çizdiğim zaviyelere ne derler? Zaviyetan mütecaviretan dahiletan. İç ters açı. Dinleyenler şaşkınlık içinde, kimisi de dua okuduğumu sanarak maşallah, maşallah der. Garip amcam yaz der. Bir denklem ya da matematik problemi yazdırtır. Ben düşünmeye dalarım. Garip amcam da konuşmasına dalar. Gerçekte düşünmüyorum. Düşünürmüşüm gibi yapıyorum. Sözde deftere yazdığım problemi çözümlermişim gibi, ne yapacağımı düşünürmüşüm gibi başımı sağa yukarı çeviriyorum. Yüzüm duvara dönük. O duvarda dünya güzelinin taş basma renkli resmi var. Onun yanında İran Şahı ile karısının resmi. İmparatoriçenin boynunda 6 dizi inci gerdanlık. Kadın bana çirkin geliyor. Oysa şah dünya güzelini alabilirdi. Dünya güzeli de güzel değil bence. Galip amcamın gür sesiyle konuşmasını anlamadan dinliyorum. Uyku bastırıyor iyice. Dünya güzeli. Yaptın mı? Galip amcamın sesiyle kendime geliyorum. Hayır, yapamadım. Galip amcamın iki kaş arasındaki üç çizgi daha derinleşip daha gölgeleniyor. Babam gelir, alır beni kahveden. Kimi akşam babamla Kasımpaşa pazarına gideriz. Pazarda bayat ekmek, fırındaki ekmekten 10 para ucuza satılır. Babam cebinden çıkardığı büyük renkli yazmaya koyar ekmeği. 3-5 kez bana dondurma aldığında unutamıyorum. Tekerlekli dondurma sandığı önünde ayaklı cam bardakta yemiştim dondurmayı. Galiba 40 paraya idi. Çok pahalıymış. Sultan Abdülhamit Efendimiz zamanında 40 parayla insan en iyi lokantada etlisiyle, tuzlusuyla, tatlısıyla yemek yerdi, diyor babam. Evimize, yani o tek odamıza döneriz. Yere sofra bezini yaymak, üstüne sofra tahtasını, onun üstüne de siniği koymak benim görevim. Sinimiz bakır değildi. Mavi emaye. Kenarlarında da renkli çiçekler vardı. Sevdiğim, beğendiğim, belki de birazcık övündüğüm tek eşyamız bu mavi emaye siniydi. Komşularımızın böyle güzel sinisi bile yoktu. Sofraya bağdaş kurup oturuyoruz. Yere serili sofra örtüsü dizimizin üstüne alınacak ki kırıntılar yere dökülmesin. Böylece sofra bezi peçete işlevini de görür. Annem sininin ortasına yemek dolu bakır sahanı koyar. Hepimiz ortadaki o sahandan, aynı tabaktan yeriz. Ama komşularımız gibi ellerimizi daldırmayız tabağın içine. Annem evimize kaşığı, çatalı sokmuştur. Oysa komşularımız parmaklarını çatal yerine kullanırlardı. Çok zaman yemeğimiz bir türlüdür. Etsizdir. En çok da kuru fasulyedir. Fasulyeden hiç bıkmayız. Yanında salata cacık olabilir kimileyin. Sofradan kalkarken "Ya Rabbi çok şükür" denilecek. Yoksa insan ne denli çok yese doyduğunu anlamaz. Ama iki kuru lokma yense sonunda "Ya Rabbi çok şükür" dedin mi? Karnın öyle doyarmış ki. Yemeğe konuklarımız gelmişse konuklarımız için annem türlü yemekler, tatlı yapmışsa o zaman yemekten sonra sofradan kalkılmadan dua edilir. Ellerimizi yukarı kaldırırız. Galip amcam varsa o. O yoksa babam dua okur. Dua bitince ellerimizi yüzümüze sürerken amin deriz. Konuklar da babama "Allah kesene Halil İbrahim bereketi versin" derlerdi. Akşam sofrasından kalkınca sofra tahtasını sedirin üstüne koyarım. Önünde bağdaş kurarım. Sofra tahtası artık benim yazı masam olmuştur. İsraf olmasın, çok petrol yanmasın diye 5 numara gaz lambası söndürülür. İdare lambası yana. Ölü gözü ışıklı idare lambası bana masa olan sofra tahtasının üstünde Galip amcamın verdiği ödevleri yaparım. Uyku bastırır iyice. Başım birkaç kez sofra tahtasına çarpar. Annem "Hadi yat oğlum artık" der. Cimnastik dersi. Bir akşam üstü köprü iskelesinden o küçücük Haliç vapurlarından birine bindik. Galip amcamla vapurun ikinci mevkii alt salonundayız. Hemen orada yolculardan konuşacak birilerini buluyor. Anlatıyor. Hacı Bektaş Veli Hazretleri müritlerinden birine 3 tane halı vermiş. "Bunlar Ahmed-i Rüfai kardeşime götür" buyurmuş. Derviş yüklenmiş 3 halıyı. Düşmüş yollara. Koca onu Anadolu'yu bir baştan bir başa geçip Ahmed-i Rüfai Hazretlerine gidecek. Aç, yorgun, perişan. Kendi kendine "Satarım halının birini, ikisini götürürüm. Nereden bilecek 3 halı olduğunu?" demiş. Satmış halının tekini. Yolluk yapmış. Bir zaman sonra yine parasız kalmış. "Nereden bilecek 2 halı olduğunu? Satarım birini daha" demiş kendi kendine. Onu da satmış. Aylardan sonra sırtında tek halı. Ahmed-i Rüfai Hazretleri'nin huzuruna varıp etek öpmüş. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin hediyesini vermiş. Ahmed-i Rüfai Hazretleri yanı başındaki pencereyi açıp seslenmiş. "Ya Hacı Bektaş kardeş, bana sen bir halı mı gönderdin?" Pencere dışından ses gelmiş. "Bir değil, 3 halı gönderdim kardeş." Aylarca aç susuz yollarda perişan olan derviş dayanamamış şöyle demiş. "Ulan koca pezevenkler, madem birbirinize bu kadar yakındınızda neden halıları pencereden uzatıp vermediniz? Bana aç susuz bunca yol teptirdiniz. Bir de günaha soktunuz. Beni halı hırsızı ettiniz." Bu koca pezevenk sözü pek geçerdi konuşmalarında. Yalnız o değil, başka tekkeliler de sık sık söylerlerdi. Yüce, ulu bir makam, mevki, rütbe gibiydi koca pezevenklik. Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinden anlatıyor. Sokrat'tan, Eflatun'dan, Felatun derdi. Anlatıyor. Galip amcam her biri hikmet dolu, yüzlerce özgün fıkra bilir, yeri gelince anlatırdı. Çok tatlı anlatıyor olmalı ki dinleyenler ağzının içine bakıyorlar. Ne derin adam diye fısıldaşıyorlar. Aman, vapur Kasımpaşa iskelesine çoktan yanaşmış. Fırlıyorum merdivenden. Vapur iskeleden kalkmış bile. Galip amcam atlıyor vapurdan. Bana da iskeleden sesleniyor. Atla çabuk, atla çabuk. Galip amcam atla dedim, atlamamak olmaz. Gerildim atlamak için. Vapurdaki yolcular tuttular. Yoksa atlayacaktım ama iskeleye değil, denize. Çünkü vapur 2-3 metre açılmıştı iskeleden. Vapur Haliç'in bütün iskelelerini dolaştı. Vapurun memuru Yemiş iskelesi memuruna beni teslim etti. Gece bastırmış, karanlık. Başka bir vapura aktarma edip Kasımpaşa'ya geldim. Galip amcam iskelede beni bekliyor. Çok kızmış, köpürmüş. Bağırıyor bana. Eve gelince bundan sonra diyor, sana jimnastik dersi de vereceğim. Eğer jimnastik yapsaydın vapurdan iskeleye atlayabilirdin. 20. asırda herkes jimnastik yapmalı. Yarın sabahtan tez yok, jimnastik dersine başlayacağız. Babam bu jimnastik sözüne çok bozuluyor. Jimnastik de neymiş? Çalışsın derslerine. Arabi, Farisi öğrensin. Amcam, terbiye-i ruhiye ile terbiye-i bedeniye birlikte olacak, diyor. Babama göre jimnastik domuz eti yemekle, şarap içmekle bir. Tas tamam kafirlik. Jimnastik dersleri sözde kaldı. Acaba Galip amcam nasıl jimnastik yaptıracaktı bana? Sırtında kalın kahverengi, yakası yağlı aba, başında arakiye denilen keçe külahı, yeşil sarık, ayağında mest lastik. Yaz kış böyle. Sabahları ne yerdi bilmem. Öğleleri bir simitle çay. Arada bir başka tekkelere gidip lokma ettiğimiz de olurdu. Yani yemek yediğimiz. İlk öğretmenliğim. Bir yandan çok şeyler biliyordum. Bir yandan hiçbir şey. Galip amcam bir gün bizim evde, saat 12 oldu, ben artık gideyim deyince, 13 olsun da öyle gidersin amca demiştim. Bir güldüler, bir alay ettiler ki benimle. O zaman kullanılan Alaturka saat 12'de biter, 13 olmazmış. Eski saate göre tam 12'de akşam olurdu. Bir yasa mı çıkmış, ne olmuş? Yoksa Mustafa Kemal mi buyruk vermiş? Bütün imamlar sınavdan geçeceklermiş. Sınavı veremeyenlerin imamlığı alınacak. İmam efendileri bir telaştır aldı. Kasımpaşa pazar yerinin dibinde bir caminin imamına haftada 50 kuruşa ders vermeye başladım. Tecvid ve Arapça. Adam emsileyi öğrendi. Yani ezberledi ama binayı bir türlü sökemedi. Öğretmenliğimden haftada 50 kuruş aldığım o zaman evimizin aylık kirası 100 kuruştu. Galip amcam da bir deniz binbaşısına matematik cebir dersi veriyormuş. Binbaşı bir akşam yemeğine çağırmış bizi. O ev bana saray gibi gelmişti. Papağanı ilk o evde gördüm. Konuştu da. Sokak kapısının her çalınışında papağan "Kim o?" diye sesleniyordu. Galip amcam o evde Nisimi'den şiirler, Niyazi Mısri'den, Ruhi Bağdadi'den kasideler, Pir Sultan Abdal'dan ilahiler okudu. Sonra kendi bestesi ve kendi yazdığı tekke şiirlerini söyledi. Deniz binbaşısı bana bir cebir muadelesi, yani denklem verdi. Çözümledim. Bir tane daha verdi. Onu da çözümledim. Bir tane daha. Onu da yaptım. Küçücük bir çocuğun bu zor denklemleri çözümlemesine pek şaşan, bunu bir tanrısal mucize sayan binbaşı ağlamaya başladı. Basbayağı ağlıyordu. Koca adam karşımda ağlayınca tutamadım kendimi, ben de ağlamaya başladım. Galip amcamın kulağını eğdip, yanlış mı yaptım muadeleyi dedim. Güldüler güldüler. Hükümet Mektebi. Annemle babamın en büyük çatışması benim yüzümden oldu. O günlerde hükümetin resmi okulları daha yeni yeni yayılıyor. Mektebi İptidaiye ya da İptidai Mektebi deniyordu. Bugünkü ilkokullar. Annem, ben oğlumu hükümet mektebine vereceğim diyordu. Babam hükümetten olan, hükümetten gelen her şeye karşı. O beni hafız yapacak, derviş hoca yapacak, sarıklı hoca. Zorba babamın hiçbir dediğinden çıkamayan annemin dayak tehlikesini bile göze alarak ilk direnişi bu konuda oldu. Çocuğu softa mı yapacaksın? Böyle diyen annem 5 vakit namazını kılar, bir gün bile orucunu kaçırmazdı. Galip amcam da annemden yanaydı. İlkokula gitmeliydim. Annem günlerce "Oğlum hükümet mektebine gidip büyük adam olacak." diye boşu boşuna ağlayıp durdu. Her zamanki gibi sonunda babamın dediği oldu. O zaman tenassur diye bir söz vardı. Türkçesi nasranileşmek, yani Hristiyan olmak demek. Babama göre hükümet mektebine gidenler tenassur ediyorlardı. Kafir oluyorlardı. Ben annemden yanayım. Annem olduğu için bir de Arapça zor geldiğinden. O günlerde Farsça dersine başlayacaktık. Galiba amcam babamın bu davranışına kızdığından mıdır nedir? Farsçadan vazgeçip bana Fransızca öğretmeye başladı. Anneler dayak yer. Çevremizde kadınların kocalarından dayak yemelerinde hiçbir olağanüstülük görülmüyordu. Karşımızdaki odada oturan Zehra Hanım teyze her akşam doğulu kocasından dayak yerdi. Ama Zehra Hanım teyzenin hiç sesi duyulmazdı da. Sanki dayak yiyen kendisiymiş gibi kocasının bağırtısı ortalığı inletiverirdi. Havva Hanım teyzem, kocası Karadenizli Hasan Efendi'den 2-3 günde bir dayak yerdi. Çünkü onlar gençtiler, daha yeni evliydiler. 1,5 yıllık. Evlilikleri kocasının her akşam karısını döveceği kadar eskimemişti. Komşu kadınların kocalarından nasıl dayak yediklerini anneme anlattıklarını duyardım. Dayaktan çürümüş yerlerini gösterirlerdi. Bu yakınmalarında gizli bir övünme bile olduğunu şimdi sizinler gibiyim. Annem kocasından dayak yemeyen kadınlardandı. Babamın dayak atmayan koca olduğundan değil, annemin dayak atılamayacak kadın oluşundan. Böyleyken babam 2 kez annemi dövdü. Benim kuşağımdan olup da annesi babasından dayak yememiş olanlar çok azdır. Hele benim sınıfımdan olan ailelerde babaların anneleri dövmesi çok doğal sayılırdı. Toplumsal birikimimiz bu yönde olduğundan bugün de uygar ve aydın sayılanlar içinde bile eşlerini döven yüksek düzeyde hayvanlar bulunduğunu hepimiz biliriz. Karaderili yakınlarımız. Öz yaşamımda Karaderili kadınların önemli, büyük yeri vardır. Sırası geldikçe onlara değin anılarımı anlatacağım. Çocukluğumda İstanbul'da zenciler çoktu. Varlıklı olsun, yoksul olsun, yaşıtlarımın hemen hepsinin yaşamında zenciler yer almıştır. Aşağı yukarı bu anılarımı yaşadığım günlerden 3 yıl sonra Ahmet Rasim, Resimli Ay dergisinde, Teşrini Evvel 1340, yani Ekim 1924, Tükenmiş Bir Soy başlıklı yazısında İstanbul'daki zincirleri şöyle anlatıyordu. Bir zamanlar İstanbul'da siyahilerden bacı, dadı, süt nine, mama dadı namlarıyla bambaşka bir soy vardı. Ben siyah, beyaz ticaretin hemen sonlarına yetiştim. Bilirim. Mısır, Trablusgarp, Habeş, Yemen özellikle siyahi, Habeş ticaretiyle uğraşır. İstanbul'un at pazarı Fatih dolaylarında Tophane'de Karakaş Mahallesi'nde esirci evleri bulunurdu. Öyle az görülmüş güzellikte Çerkez kızları bulunurdu ki bunlar satışlarında 1000-1500 sarı altına alınıp verilirlerdi. Beyazlar genellikle siyahlardan daha çok para ediyordu. Çok iyi bilirim annem adını Nısf-ı Şeb, yani gece yarısı koyduğum 10-11 yaşlarındaki bir siyahi yavruyu 12 altına satın almıştı. Siyahi esir bazen bir baht işi olarak evlenir, çoluk çocuk sahibi olurdu. İşte o zaman da süt ninelik başlardı. Bacılık, dadılık, dadı efendilik, ocağı terk etmeyenlerin son mertebeleriydi. Gerçekten bir bacı, bir dadı, eski düzenli ailelerimizde evin hanımından sonra sözü en çok geçen, egemen, evin tabii kişilerinden biri sayılırlardı.